Gülün Adı, Umberto Eco, 31. Ayrım. Ama şimdi idam olayına dönelim. Daha şimdiden herkes Michel'in ölüm cezasına çarptırılacağı yere doğru ilerliyordu. Komutan ve adamları onu kapıdan dışarı çıkardılar. Üstünde düğmelerinin kimi çözük, küçücük bir eteklik, geniş adımlarla başı eğik, dua ederek yürüyor, bir şehide benziyordu. İnanılmaz bir kalabalık vardı. Birçokları, ölme diye bağırıyorlardı. O, İsa için ölmek istiyorum diye yanıtlıyordu. Ama sen İsa için ölmüyorsun diyorlardı. O, ben gerçek uğruna ölüyorum diyordu. Prekonsül köşesi denen yere gelince bir adam hepsi için Tanrı'ya dua etsin diye bağırdı. O da kalabalığı kutsadı. Fondamenti di Santa Liberata'da biri, sen delisin, papaya inan dedi. O da, şu papanızı bir tanrı yapıp çıktınız diye yanıtladı ve ekledi. Bu sizin paperolarınızın gübresi iyi olur. Dipnot. Papero kaz demektir. Burada papero ve papa sözcükleriyle bir sözcük oyunu yapılıyor. Bunu açıkladıklarına göre Toskana lehçesinde papaları hayvan yapan bir sözcük oyunu da nükteymiş bu. Herkes onun ölüme böyle şaka yaparak gitmesi karşısında donup kalmıştı. Sen Giovanni de canını kurtar diye bağırdılar. O, yaşamınızı günahtan kurtarın diye yanıtladı. Eski pazarda kaç, kaç diye bağırdılar. O yanıtladı. Tefeciliğe tövbe edin. Kutsal haça varınca basamaklarda kendi tarikatından rahiplerin, Aziz Francesco'nun kuralına uymadığı için onu kınadıklarını gördü. Bunların kimileri omuzlarını silkiyor, kimileri ise utançtan kuletalarıyla yüzlerini örtüyorlardı. Adalet kapısına doğru yürürken de birkaç kimse yatsı, yatsı ölme diyordu ona. İsa bizim için öldü dedi onlar. Ama sen İsa değilsin, bizim için ölmen gerekmez dediler. O, ama ben onun için ölmek istiyorum dedi. Adalet çayırında birisi kendisinden daha yüksek rütbeli bir rahibin yaptığı gibi yapıp yatsımasını istedi. Michel yatsımayacağını söyledi. Kalabalığın içinde birçok insanın Michel'i doğruladığını, ona güç verdiğini gördüm. Böylece ben ve başka birçok insan, bunların onun tarikatından olduklarını anlayıp yanlarından uzaklaştık. Sonunda kapıdan çıktık. Karşımızda odun yığını ya da orada dedikleri gibi kulübe göründü. Çünkü odunlar bir kulübe biçiminde dizilmişti. Halkın çok yaklaşmasını önlemek için silahlı atlılardan bir halka oluştu. Sonra rahip Michel'i direğe bağladılar. Bir kez daha birinin ne yapıyorsun, niçin ölüyorsun diye bağırdığını işittim. İçimdeki bir gerçek için onu ancak ölümle kanıtlayabilirim diye yanıtladı. Odunları tutuşturdular. Rahip Michel'e Credo'yu ardından Te Deum'u söyledi. Dipnot. Latince inanıyorum demektir. Havarilerin simgesi, Roma Kilisesi'nin resmi anlatımı, iman ikrarı. Belki ancak 8 ayet okuduktan sonra aksıracakmış gibi öne doğru eğildi ve yere düştü. İpleri yanmıştı. Yere düştüğünde ölmüştü. Çünkü beden tümüyle yanmadan önce yüreği patlatan ısı ve göğsü dolduran dumandan ötürü ölüyordu insan. Sonra kulübe tümüyle bir meşale gibi yandı. Büyük bir parıltı oldu. Tutuşmuş çalılar arasında hala görülebilen Michel'in acınası kömürleşmiş gövdesi olmasaydı, yanan bir ağacın önünde olduğumu söyleyebilirdim. Bir görüntü görmeye öylesine yakındım ki, Azize Hildegard'ın kitaplarında okumuş olduğum, coşkuyla kendinden geçişe ilişkin, kitaplığın merdiveni çıkarken anımsadığım, bazı sözler kendiliğinden dilimin ucuna gelmişti. Alev görkemli bir aydınlıktan, olağanüstü bir güçten ve bir ateş sıcaklığından oluşur. Ama bu görkemli aydınlık ışıtmak içindir. Ateş sıcaklığı da yakmak için. Ubertino'nun sevgiye ilişkin bazı sözcüklerini anımsadım. Michel'in odun yığını üstündeki imgesi Dolcino'nunkine karışmıştı. Dolcino'nunki ise güzel Margarita'nınkine. Kilisede içimi saran kıpırtıyı bir kez daha duydum. Bunları düşünmemeye çalışarak doğruca labirentin yolunu tuttum. Buraya ilk kez yalnız giriyordum. Lambadan yere düşen uzun gölgeler, önceki gece gördüğüm görüntüler gibi korkutuyordu beni. Her an kendimi başka bir aynanın karşısında bulacağımı sanıyordum. Çünkü aynaların öyle bir büyüsü vardır ki ayna olduklarını bilseniz bile sizi ürkütürler. Öte yandan yönümü bulmaya çalışmıyordum. Görüntüler yaratan kokuların bulunduğu odadan kaçınmaya çalışmıyordum. Bir yangıya yakalanmış gibi yürüyor, nereye gitmek istediğimi bile bilmiyordum. Gerçekte başladığım noktadan çok daha ileri gitmemiştim. Çünkü az sonra kendimi gene içeri girdiğim yedigen odada buldum. Burada masanın üstünde bir önceki akşam gördüğümü sanmadığım birkaç kitap duruyordu. Bunları Malachi'nin yazı salonundan almış olduğu ve henüz yerlerine koymadığı yapıtlar olduğunu tahmin ettim. Kokulu odadan çok uzak olup olmadığımı anlayamıyordum. Çünkü başım dönüyordu. Bu oraya dek ulaşan belli belirsiz bir kokunun ya da o zamana değin kurmuş olduğum şeylerin etkisi olabilirdi. Zengin minyatürlerle süslenmiş bir cilt taştım. Üslubundan bana Ultime Thule manastırlarından gelmiş gibi göründü. Havari Markus'un kutsal betiğinin başladığı sayfada gördüğüm bir aslan resmiyle çarpıldım. Bugüne değin hiç canlı aslan görmediğim halde aslan olduğuna kuşku yoktu. Ressam çizgilerini canavar yaratıklar ülkesi Hibernia aslanlarının görümüne bağlı kalarak yapmıştı. Bu hayvanın psikologumuzun söylediği gibi aynı zamanda hem çok korkunç hem de en görkemli şeylere yaraşır özelliklerin tümünü kendine topladığına inandım. Bu yüzden resim bana hem düşmanın hem de Efendimiz İsa'nın imgesini çağrıştırıyordu. Nasıl bir simgesel anahtarla onu okuyacağımı da bilmiyordum. Korkudan ve duvarlardaki yarıklardan sızan rüzgardan ötürü tepeden tırnağa titriyordum. Gördüğüm aslanın ağzında sivri dişleri, yılanlarınki gibi güzel zırhlı bir başı, keskin, yırtıcı, pençeli dört ayağının üstünde yükselen kocaman bir gövdesi vardı. Derisi daha sonra gördüğüm doğudan getirilmiş halıları andırıyordu. Üstüne safran gibi sarı, korkunç, kocaman, kemikten kirişler çizilmiş, kırmızı ve zümrüt yeşili pullarla kaplıydı. Kuyruk sokumundan ta başına dek kıvrılmış, ucunda siyah beyaz püsküller bulunan kuyruğu da sarıydı. Aslandan alabildiğini etkilenmiş, birkaç kez böyle bir hayvanın ansızın belirivermesini bekliyormuş gibi dönüp çevreme bakındım. Kitabın öteki sayfalarına bakmaya karar verdim. Gözlerim Matta İncil'inin başında bir insan resmine takıldı. Bilmem neden bu resim beni aslandan çok ürküttü. Yüzü insan yüzüydü ama ayaklarına dek uzanan, tıpkı bir zırh gibi gövdesini saran bir tür sert kaftana bürünmüştü bu adam. Bu kaftan ya da zırh, kırmızı ve sarı yarı değerli taşlarla işlenmişti. Rubi ve topazlardan oluşan bir kalenin içinden bilmece gibi yükselen bu baş, korku nasıl da küfürbaz yapmıştı beni. Belirsiz izini sürmekte olduğumuz o gizemli katil gibi görünüyordu bana. Sonra hayvanla zırhlı adamın için böyle sıkı sıkıya labirente bağladığımı anladım. İki resimdeki kitaptaki tüm resimler gibi iç içe geçmiş bir labirent örüntüsünden çıkıyordu. Bu labirentlerin oniks ve zümrüt yeşili çizgileri, krizopraz iplikleri, nil renkli kurdelelerinin tümü, içinde bulunduğum odalar ve koridorlar ağını çağrıştırıyordu. Gözlerim sayfanın üstünde pırıl pırıl parlayan yollar arasında yitip gitti. Tıpkı ayaklarımın, kitaplıktaki odaların karmakarışık dizgesi içinde yitip gitmesi gibi. Odalarda dolaşıp durmamın parşömenler üstünde yansıtıldığını görmek içimi kaygıyla doldurdu. Ve bu kitapların her birinin gizemli isterik kahkahalarla benim şu andaki durumumu anlattığına inandım. Senin hakkında öykü anlatılıyor dedim ve bu sayfaların yakın geleceğin olaylarını da kapsayıp kapsamadığını sordum kendi kendime. Başka bir kitap daha açtım. Bu bana Hispanik okula aitmiş gibi geldi. Renkler canlıydı. Kırmızılar Kanya'da ateşi çağrıştırıyordu. Bu havarinin açıklamasıydı ve bir kez daha tıpkı bir gece önceki gibi güneşe bürünmüş kadın sayfasına rastladım. Ama kitap aynı kitap değildi. Minyatür değişikti. Burada ressam kadının çizgileri üstünde daha uzun durmuştu. Yüzünü, göğsünü, yuvarlak kalçalarını Ubertino ile birlikte gördüğümüz bakire Meryem yontusuyla karşılaştırdım. Çizgiler farklıydı ama bu kadın bana çok güzel göründü. Böyle şeyleri aklıma getirmemeliyim diye düşündüm ve birkaç sayfa daha çevirdim. Başka bir kadın daha buldum. Bu kez bulduğum Babil yosmasıydı. Biçiminden çok, bunun da öteki gibi bir kadın olduğu ama içinde her türlü kötülüğü barındırırken, ötekinin her erdemi içinde sakladığı düşüncesi etkiledi beni. Ama çizgiler ikisinde de kadıncaydı. Bir an geldi ki onları birbirinden ayıran şeyin ne olduğunu anlayamaz oldum. İçimde yeniden bir kıpırtı duydum. Kilisedeki bakire imgesi, güzel Margarita'nın imgesiyle çakıştı. Ben lanetlendim dedim kendi kendime. Ya da deliyim ben. Bunun üzerine kitaplıkta daha çok kalamayacağıma karar verdim. Neyse ki merdivene yakındım. Ayağım takılıp lambayı söndürme pahasına koşa koşa indim basamaklardan. Kendimi gene yazı salonunun geniş tonozları altında buldum. Ama orada da oyalanmadım. Yemekhaneye inen basamaklardan aşağı attım kendimi. Orada soluk soluğa durdum. Camlardan o gece alabildiğine parlak olan ayın ışınları giriyordu içeri. Hücreler ve kitaplığın geçitleri için kaçınılmaz olan lambaya burada neredeyse hiç gereksinim yoktu artık. Gene de söndürmedim onu. İçimi rahatlatmak istercesine. Ama hala soluk soluğaydım. Gerginliğimi yatıştırmak için su içmeliyim diye düşündüm. Mutfağa yakın olduğumdan yemekhaneden geçip Aydefükum'un zemin katının bir yarısına açılan kapılardan birini usulca açtım. O anda korkum azalacak yerde arttı. Çünkü hemen mutfakta ekmek fırının yanında birinin durduğunu fark ettim. Ya da en azından o köşede bir lambanın yanmakta olduğunu fark edip korkuyla kendi lambamı söndürdüm. Korkuyordum. Ama başkalarını da korkutmuştum. Gerçekten de öteki kişi ya da kişiler hemen ışıklarını söndürdüler. Ama boşuna. Çünkü ay ışığı yere, önüme, bir ya da birbirine karışmış birden çok gölge düşürmeye yetecek denli aydınlatıyordu mutfağı. Donup kalmıştım. Ne geri çekilme ne de ilerleme yürekliliğini bulabiliyordum kendimde. Anlaşılmaz bir şeyler geveleyen bir ses duydum. Boğuk bir kadın sesi işittim gibi geldi bana. Fırının yanında belli belirsiz görünen, biçimi seçilemeyen gruptan, karanlık ve bodur bir gölge ayrılıp aralık bırakıldığı açıkça anlaşılan dış kapıdan kaçtı. Kapıyı ardından kapattı. Ben yemekhane ile mutfak arasındaki eşikte durdum. Fırının yanında belli belirsiz bir şey de durdu. Belli belirsiz ve nasıl anlatsam, inleyen bir şey. Gerçekten de gölgelerin arasından bir inleme, bir çeşit bastırılmış ağlama sesi, düzenli korku hışkırıkları geliyordu. Korkan bir adamı hiçbir şey bir başkasının korkusundan daha çok yüreklendiremez. Ama beni gölgeye doğru iten yüreklilik değildi. Diyebilirim ki daha çok o görüntüleri gördüğüm zaman beni saran esrikliğe benzer bir esrilikti. Mutfakta bir gün önce kitaplıkta beni etkileyen tütsülere benzer bir şey vardı. Belki de aynı şey değildi ama benim gereğinden çok uyarılmış duyularım üstünde aynı etkiyi yaratmıştı. Aşçıların şarabın güzel kokmasını sağlamak için kullandıkları keskin bir kitre, şap ve peşek kokusunu alıyordum. Ya da belki de daha sonra öğrendiğime göre o günlerde bira çekiyorlardı. Yarımada'nın kuzey kesiminde oldukça beğenilen bir biraydı bu. Benim ülkemin usulünce yapılıyordu bu bira. Süpürge otu, bataklık mersini ve yaban biberiyesiyle. Burun deliklerimden çok zihnimi esrikleştiren tüm baharatlar. Sağduyum geri dön diye bağırıp kesinlikle Melun'un benim için çağırdığı bir dişi şeytandan başka bir şey olmayan, inleyen nesneden uzaklaşmamı söylüyordu. Ama istek gücümde bir şey, bir mucizeye tanık olmak istiyormuşum gibi ona yaklaşmaya itiyordu beni. Böylece gölgeye yaklaştım. Yüksek pencerelerden giren ay ışığında bunun bir kadın olduğunu gördüm. Titriyor, bir çıkın tutan elini göğsüne bastırmış, ağlayarak fırının ağzına doğru geri geri gidiyordu. Tanrım! Kutsal bakire ve cennetin tüm ermişleri o anda ne olduğunu anlatmama yardım edin. Utanç, bir erinç ve derin düşünce sığınağı olan bu güzel Melk Manastırı'nda artık yaşlanmış bir rahip olarak durumumun saygınlığı en dindarca önlemleri almamı öğütlerdi. Yalnızca kötü bir şey olduğunu, bunun ne olduğunu anlatmanın yakışık almayacağını söyler, böylece ne okuru ne de kendimi sarsmış olurdum. Ama şimdi çok uzaklarda kalmış olan olaylarla ilgili tüm gerçeği anlatmaya kendi kendime söz verdim. Gerçek ise bölünmez bir bütündür. Kendi saydamlığıyla pırıl pırıl parlar ve kendisinin bizim çıkarlarımız ya da utancımız tarafından eksiltilmesine izin vermez. Sorun, her şeyi acımasız bir canlılıkla anımsasam bile, olanları ve düşüncelerimi belleğime silinmez bir biçimde kazıyan şey, sonradan duyduğum pişmanlık mı, yoksa acılı zihnimde utancımın en ince ayrıntılarını canlandırarak bana hala işkence eden pişmanlığımın yetersizliği miydi, bilmiyorum. Olup bitenleri şimdi gördüğüm ve anımsadığım gibi değil, o zaman görüp duyduğum gibi anlatmakta. Bunu da bir tarihsel olaylar yazarının gerçeklere bağlılığıyla yapabilirim. Çünkü gözlerimi yumunca yalnızca yaptığım her şeyi değil, o anlarda ne düşündüğümü de o sırada yazılmış bir parşömeni kopya edercesine yineleyebilirim. Bu nedenle anlatmaya böyle başlamalıyım. Melek Mikail korusun beni. Çünkü gelecekteki okurların ders almaları ve işlediğim suçtan ötürü kendimi cezalandırmak için genç bir adamın şeytanın tuzaklara nasıl düşebileceğini anlatmak istiyorum şimdi. Açıkça bilinsin. Böylece gelecekte her kim bunlarla karşılaşırsa halt edebilsin diye. Evet, bir kadındı bu. Daha çok bir genç kız. O zamana dek, Tanrı'ya şükür o zamandan beri de, o cinsten yaratıklarla çok az yakınlığım olduğundan kaç yaşlarında olduğunu söyleyemeyeceğim. Genç, neredeyse yeni yetme olduğunu biliyorum. Belki 16. ya da 18. ya da 20. baharındaydı. O varlıktan yayılan insan gerçeğinin bendeki izlenimi şaşırttı beni. Bir düş değildi bu. Ama ne olursa olsun bana çok iyi göründü. Belki de küçük bir kış kuşu gibi titremesinden, ağlamasından ve benden korkmuş olmasından ötürü. Komşusuna yardım etmenin her iyi Hristiyan görevi olduğunu düşündüğümden, büyük bir sevecenlikle ona yaklaştım ve iyi bir Latince ile korkması için hiçbir neden olmadığını, çünkü benim bir dost olduğumu, ne olursa olsun düşman olmadığımı, kesinlikle korktuğu düşman olmadığımı söyledim. Belki de bakışlarımdaki uysallıktan ötürü yatıştı ve bana yaklaştı. Latincemi anlamadığını gördüm. Bunun üzerine içgüdüyle halk ağzı Almancamla konuştum. Bu dilin, bu yörelerin insanların alışık olmadıkları sert seslerine ötürü mü, yoksa bu sesler ona benim ülkemden askerlerle deneyimlerini anımsattığı için mi bilmem çok korktu. O zaman el kol devinimlerinin ve yüz ifadelerinin sözcüklerin dilinden daha evrensel olduğunu düşünerek gülümsedim. Bunun üzerine yatıştı. O da bana gülümsedi ve birkaç sözcük söyledi. Konuştuğu halk ağzını çok az biliyordum. Pisa'da kısmen öğrendiğim dilden farklıydı. Ama sesinin tonundan tatlı sözler söylediğini anladım. Ne gençsin, ne güzelsin gibi bir şeyler söyledi gibi geldi bana. Bütün çocukluğunu bir manastırda geçirmiş bir çömezin güzelliğine ilişkin sözler işitmesi seyrek olur. Tersine, fiziksel güzelliğin geçici olduğu, bunun içinde aşağı görülmesi gerektiği öğütlenir her zaman. Ama düşmanın sayısız tuzakları vardır. İtiraf ederim, yakışıklılığımdan söz edilmesi, yalan da olsa, kulaklarıma hoş geldi. İçimi bastırılmaz bir heyecanla doldurdu. Özellikle kız bu sözleri söylerken elini uzatıp parmak uçlarıyla o zaman sakalsız olan yanağımı okşadığı zaman. Kendimden geçer gibi oldum. Ama o anda yüreğimde en küçük bir günah gölgesi bile duymuyordum. Şeytanın bizi sınamak ve ruhumuzdan iyilik izlerini silmek istediği zaman gücü nelere yetmez. 31. ayrımın sonu sayfa 349, devamı 32. ayrımda.